Ayrım 25, sayfa 175. İkinci bölüm. Olur böyle şeyler. 20. Gerçeklikle temas. Ulri, niteliklerin eksikliğine bakmaksızın gayretli ve ateşli davranıyor. Ulrich'in Kont Stahlburg'u ziyaret etmeye gerçekten karar vermesinin nedenlerinden biri de meraklanmış olmasıydı. Kont Stahlburg, İmparatorluk ve Kraliyet Sarayı Hofburg'da çalışmaktaydı. İmkralya İmparatoru ve Kralı ise artık efsaneleşmiş olan yaşlı bir beyefendiydi. Zaten o zamandan bu yana üzerine çok sayıda kitap yazıldı ve neleri yaptığı, engellediği ya da yapmadığı artık çok iyi biliniyor. Ama o dönemde, yani onun ve İmkralya'nın yaşamlarının son 10 yılında bilimlerin ve sanatların gelmiş olduğu noktayı bilen genç insanlar bazen öyle birinin var olup olmadığından kuşkuya düşmekteydiler. İmparatorun herkesin gördüğü resimlerinin sayısı neredeyse ülkelerinin nüfusu kadardı. Yaş gününde Hazreti İsa'nın yaş günündeki kadar yenilip içilirdi. Dağlarda ateşler yakılırdı ve milyonlarca insanın sesi onun bir baba gibi sevildiği konusunda güvence verirdi. Çünkü onun onuruna söylenen şarkı her İmkralyanının hiç olmazsa bir satırını bildiği tek şiir ve müzik eseriydi. Gel gelelim söz ve yazı düzeyindeki bu yaygın benimsenmişlik öylesine fazla inandırıcı değil ki, imparatora beslenen inanç rahatlıkla gerçekte artık var olmamalarına karşın binlerce yıldır insanlarca hala görülen yıldızlarla karşılaştırılabilirdi. Ulrich'in İmparatorluk Sarayı Hofburg'a giderken karşılaştığı ilk olay, onu saraya götürmesi gereken atlı arabanın dış avluda durması oldu ve arabacı iç avludan geçebileceğini fakat orada durmasının yasak olduğunu iddia ederek ücretini istedi. Ulrich, hilekar ya da ödlek gözüyle baktığı arabacıya öfkelenerek onu zorlamaya çalıştı. Ancak bu korkulu direniş karşısında aciz kaldı ve ansızın bu direnişten kendisinden daha güçlü olan bir iktidarın yansıdığını algıladı. İç avluya adım attığında orada güneşin altında bir kum tepesine tünemiş kuşlar gibi kıpırtısız duran çok sayıda kırmızı, mavi, beyaz ve sarı ceket, pantolon ve miğfer tüyü gözüne batacak kadar dikkatini çekti. O zamana kadar majesteleri sözcüğüne insanın ateist olsa grüp, got diyebilmesi gibi hala kullanıla gelen ama artık anlamsız bir söylem gözüyle bakmıştı. Şimdi ise bakışlarını yüksek duvarlar boyunca gezdirdiğinde hızlı yaşamının yanından hiçbir şeyden habersiz akıp gittiği kurşuni renkte kendi içine kapanmış ve silahlı bir ada görüyordu. Dipnot, Grup Got. Almanca'da bir selamlaşma biçimi. Tanrı adına selamlarım veya Tanrı seninle olsun anlamlarına gelir. Çevirenin notu. Başvurusunu yaptıktan sonra merdivenlerden çıkarılarak koridorlardan, odalardan ve salonlardan geçirildi. Çok iyi giyinmiş olsa da geçip giderken karşılaştığı her bakışın onun kimin nesi olduğunu güzelce değerlendirdiğini hissetti. Görünüşe bakılırsa burada hiç kimse ruh soyluluğu ile somut soyluluğu birbiriyle karıştırmayı düşünmüyordu. Ve böylece Ulrich'e alaylı bir protestonun ve burjuva eleştirisinin verebileceği tatminle yetinmekten başkaca bir şey kalmıyordu. İçerikten yana zengin sayılamayacak, büyük bir muhafazadan geçmekte olduğunu saptadı. Salonlar neredeyse hiç döşenmemiş gibiydi. Ama bu boşluğun zevkinde büyük bir üslubun mayhoş tadı yoktu. Ulrich tek tek saray muhafızlarından ve hizmetçilerden oluşan gevşek bir zincirin yanından geçti. Bu insanlar görkemli olmaktan çok acemice bir koruma oluşturmaktaydılar. Bu koruma, yarım düzine dolgun ücretli ve iyi eğitilmiş dedektif tarafından daha etkili biçimde sağlanabilirdi. Ve nihayet uşaklarla muhafızlar arasında dolanıp duran, banka kuryeleri gibi gri giysili ve kasketli bir hizmetli türü, Ulrich'e bürosuyla özel konutunu birbirinden yeterince ayıramamış bir avukatı veya diş doktorunu çağrıştırdı. Bütün bunların birer görkem belirtisi olarak Bay der Mayer dönemi insanını bir zamanlar ne kadar ürkütmüş olabileceği açıkça hissediliyor diye düşündü. Ama bugün aynı görünüş bir otelin güzelliği ve rahatlığıyla bile boy ölçüşemiyor. Bu nedenle de kurnazlık ederek kendini soylu bir geri çekiş ve donukluk olarak sergiliyor. Von Stahlburg'un yanına girdiğinde ise ekselansları onu oranları kusursuz, büyük ve boş bir prizmanın içinde karşıladı. Bu prizmanın tam ortasındaki dazlak kafalı silik adam, hafiften öne eğik vaziyette ve bir orangoton gibi kırılmış dizleriyle Ulrich'in önünde asla soylu bir aileden gelme, yüksek düzeydeki bir saray görevlisi gibi değil, fakat ancak o görevli sanki bir başka şeyi taklit ediyormuşçasına durmaktaydı. Omuzları öne doğru çökük, dudakları sarkıktı. Bu haliyle yaşlı bir devlet hizmetlisini ya da dürüst bir muhasebe memurunu andırıyordu. Ve ansızın kimi anımsattığı konusunda hiçbir kuşku kalmadı. Kont Stahlburg saydamlaşıverdi ve Ulrich, 70 yıldır en yüksek iktidarın en yüksekteki odak noktasında bulunan bir adamın, kendi kendisinin gerisine çekilmekten ve buyruğu altındakilerin en küçük mevkide bulunanıymış gibi gözükmekten belli bir tatmin duymak zorunda olduğunu anladı. Böyle bir durumda bu en yüce kişinin yakınında ondan daha çok kişilik sergilememek, nezaketin gereği ve mahremiyetin doğal biçimi oluyordu. Kralların kendilerini devletin birinci hizmetkarı diye adlandırmaktan onca hoşlanmalarının anlamı da herhalde bundan kaynaklanıyordu. Ve Ulrich kısa bir bakışın ardından İmkralya'da bütün resmi hizmetlilerin ve kondüktörlerin bıraktıkları o açık gri, kısa ve yalnız yanakları kaplayan sakaldan, ekselanslarında da gerçekten bulunduğundan emin oldu. Bütün bu insanların görünüş olarak imparatorlarına ve krallarına benzemeye çalıştıklarına inanılmıştı. Gel gelelim, böyle durumlarda çok daha derinlerde yatan ihtiyaç karşılıklıdır. Karşılıklılıktır. Ulrich'in ekselansları onunla konuşuncaya kadar beklemek zorunda olduğundan bunları düşünecek vakti vardı. Yaşamın hazları arasında yer alan temel bir içgüdü niteliğindeki o teatral kılık değiştirme ve dönüşüm içgüdüsü kendini Ulrich'e katıksız, hatta teatrallikten bütünüyle yoksun bir şey olarak sergilemekteydi. Öylesine güçlüydü ki tiyatro binaları inşa etmek ve oyunu insanın saatliğine kiralayabildiği bir sanata dönüştürmek tarzındaki burjuva alışkanlığı, bilinç dışı süre gelen bu kendi kendini tasvir etme sanatının yanında Ulrich'e bütünüyle doğallıktan uzak, gecikmiş ve bölünmüş bir bilinci sergileyen bir çaba gibi geliyordu. Ve ekselansları sonunda bir dudağını ötekinin üzerinden kaldırıp "Sevgili babamız" deyip sonra sustuğunda, fakat sesinden yine de o dikkati çekecek kadar güzel sarıya çalan ellerini akla getiren, bütün varlığını bir ahlak halkası gibi saran bir şeyler yansıdığında Ulrich bunu çekici buldu ve düşünce insanlarının kolayca yaptıkları bir hata yaptı. Ekselansları ona ne olduğunu sormuştu çünkü ve Ulrich "Matematikçiyim" karşılığını verdiğinde de "Öyle mi? Çok ilginç. Hangi okulda?" demişti. Ulrich okulla ilgisinin bulunmadığını söylediğinde ise ekselansları şöyle konuştu. "Öyle mi? Çok ilginç. Anlıyorum. Bilim, üniversite." Ve bu sözler Ulrich'e öylesine bildik ve usta işi bir oyunun temsil edilişi gibi geldi ki hemen sanki evindeymişçesine davrandı ve duruma uygun toplumsal kurallara uymak yerine düşüncelerinin sesine kulak verdi. Ansızın aklına Mossburger geldi. Onu affedebilecek iktidar işte burada, hemen yanındaydı. Ve Ulrich'e bu iktidarın kullanılıp kullanılamayacağını denemek dünyanın en basit işi gibi geldi. "Ekselansları" diye sordu. Bu elverişli fırsattan yararlanarak haksız yere ölüme mahkum olmuş bir adam için aracılık yapabilir miyim? Bu soru karşısında Ekselans Stahlburg gözlerini hayretle açtı. "Gerçi sözünü ettiğim şehvet yüzünden katil olmuş biri" diye itiraf etti Ulrich. Fakat o anda davranışının akıl almaz olduğunun ayırdına kendisi de verdi. "Elbet bir akıl hastası" diye hemen durumunu düzeltmeye çalıştı. Ve az kalsın "Ekselansları da bilirler ki, geçen yüzyılın ortalarından kalma yasalarımız bu noktada çok eskimiştir" diye de ekleyecekti ama söyleyeceklerini yutup kala kaldı. Bu adamdan düşünsel çabalara önem veren kişilerin çoğu kez bütünüyle amaçtan yoksun bir biçimde üstlendikleri bir tartışmaya girmesini beklemek, bir raydan çıkma demekti. Doğru yönlendirilen birkaç sözcük, yumuşak bahçe toprağı kadar verimli olabilirdi. Ama bu mekanda böyle sözler, birinin odaya istemeden ayakkabılarıyla getirdiği bir avuç topraktan farksızdı. Fakat Kont Stahlbruch sıkıntısını fark edince Ulrich'e gerçekten büyük bir iyi niyetle yaklaştı. Ulrich, adamın adını söyledikten sonra kendini biraz zorlayarak ''Evet, evet, hatırlıyorum.'' dedi. ''Demek ki adamın bir akıl hastası olduğunu söylüyorsunuz ve siz bu insana yardım etmek istiyorsunuz, öyle mi?'' ''Bu kişi yaptığından sorumlu tutulamaz.'' ''Evet, bunlar hep çok nahoş davalardır.'' Kont Stahlbruch, böyle davaların güçlüğünden ötürü çok acı şeker gibiydi. Umutsuz bir ifadeyle Ulrich'e baktı ve ona sanki beklenebilecek başka bir olasılık yokmuş gibi Mosburger'in mahkumiyetinin kesinleşip kesinleşmediğini sordu. Ulrich bu soruya olumsuz yanıt vermek zorunda kaldı. ''Aa, gördünüz mü?'' diye rahatlamış olarak sürdürdü konuşmasını. ''O halde daha vakit var.'' Ve Mosburger olayını dostane ifadeyle perdelenmiş bir belirsizlik içerisinde bırakarak Ulrich'in sevgili babasından söz etmeye başladı. Ulrich, kendi raydan çıkması dolayısıyla bir an düşüncelerini toparlayamamıştı. Ama ne ilginçtir ki bu küçük kusur, ekselansları üzerinde herhangi bir kötü etki yaratmadı. Gerçi ilk başta Kont Stahlbruch, sanki huzurunda bulunan bir ceketini çıkartmış gibi, neredeyse dili tutulmuş gibi olmuştu. Ama sonradan kendisine onca iyi tavsiyelerle gelen genç adamın bu açık sözlülüğünü bir çalışkanlık ve heyecan belirtisi diye yorumlamıştı. Ve bu iki sıfatı bulduğuna seviniyordu. Çünkü zihninde iyi bir izlenim oluşturma konusunda istekliydi. Bu sözcükleri çalışkan ve heyecanlı bir yardımcı bulmuş olduğumuzu ümit edebiliriz. Hemen Anavatan için düzenlenen büyük eylemin baş kişisine göndereceği yazının başına koydu. Ulrich birkaç saniye sonra bu yazıyı aldığında kendini eline bir parça çikolata sıkıştırarak baştan savulan bir çocuk gibi hissetti. Şimdi parmaklarının arasında bir şey tutuyordu ve itiraz etmesine meydan kalmaksızın bir başka ziyarete ilişkin hem bir görevlendirme hem de bir rica sayılabilecek talimatlar alıyordu. ''Burada bir yanlış anlama var. Aslında benim niyetim hiç de.'' diyebilmek isterdi ama ne var ki yola çıkmış ve büyük salonlardan ve koridorlardan geçerek geri dönmeye başlamıştı bile. Ansızın durdu ve ''Bu olup bitenler beni bir işe, bu olup bitenler beni bir şişe mantarıymışım gibi şişemden çıkarıp aslında hiç gitmek istemediğim bir yere bıraktı.'' diye düşündü. Merakla ''Gitmek istemediğim bir yere bıraktı.'' diye düşündü. Merakla çevresinin işten pazarlıklı yalındığına baktı. Bu çevreden şimdi de etkilenmediğini rahatlıkla söyleyebilirdi. Gördüğü yalnızca henüz süpürülüp atılmamış kocaman bir dünyaydı. Ama yine de ona hissettirdiği bu güçlü ve tuhaf nitelik neydi? Canına yandığımın, insan ne kadar istemezse istemesin başka türlü ifade edemiyordu. Bu dünya düpedüz, şaşırtıcı bir biçimde gerçekti. 21. Paralel eylemin Kont Lehnsdorf tarafından gerçek anlamda icat edilmiş. Şimdiden başlayarak kısaltma amacıyla ve yalnızca 30 yıllık bir jübile karşısında 70 yıllık, bereketten ve sıkıntılardan yana zengin bir jübilenin bütün ağırlığına geçerlik kazandırması öngörüldüğü için, paralel eylem diye de anılacak olan ve ana vatan için düzenlenen büyük eylemin gerçek itici gücü Kont Stahlbruch değil, fakat onun dostu, ekselansları Kont Lehnsdorf'tu. Bu büyük beyefendinin yüksek pencereli güzel odasında sessizliğin, tevekkülün, büyük bir ünün altın sırmalarının ve görkeminin çeşitli kesitlerinin ortasında Ulrich'in Hofburg'a yaptığı ziyaret sırasında sekreter elinde bir kitapla durmuş, ekselanslarına bulma görevini üstlenmiş olduğu bir pasajı okumaktaydı. Söz konusu pasaj bu kez Johann Gottlieb Fichte'nin Alman ulusuna söylevlerine ait ve sekreterin çok uygun görmüş olduğu bir bölümdü. Tembellik denen o ilk günahtan diye okudu sekreter ve onun izleyicileri olan korkaklık ve sahtelikten kurtulabilmek için insanların kendilerine özgürlük denilen bilmeceyi din kurucularının sergilemiş oldukları türden örneklerle önceden gösterebilecekleri örneklere ihtiyaçları vardır. Ahlaki inanca ilişkin zorunlu uzlaşma kilisede gerçekleşir. Kilisenin simgelerine öğretici oyunlar olarak değil, fakat yalnızca ebedi doğruların ilan edilmesine yarayan öğretici araçlar gözüyle bakmak gerekir. Sekreter, tembellik, önceden gösterebilecekleri ve kilisede sözcüklerini vurgulamıştı. Ekselansları, okunanları iyi niyetle dinlemişti. Kitabı da alıp baktı ama sonra başını salladı. Hayır dedi. Doğrudan imparatorun emrinde olan kont. İyi bir kitap fakat kiliseden söz edilen ve protestanlık kokan bu pasaj olmaz. Sekreter, amirine götürdüğü bir evrakın müsveddesi 5. kez geri çevrilen küçük bir memur gibi ona acı acı baktıktan sonra dikkatle itirazda bulundu. Ama Fichte'nin milliyetçi çevreler üzerindeki etkisi iyi olmaz mıydı? Kanımca diye yanıtladı ekselansları. Bundan şimdilik vazgeçmek zorundayız. Kapatılan kitapla birlikte ekselansların yüzü de kapanmış oldu. Bu sessiz emir karşısında sekreter de saygılı bir biçimde yere kapandı ve yine yandaki kütüphaneye, dünyanın öteki felsefe sistemlerinin arasına koymak üzere Fichte'yi geri aldı. Kimileri işi kendileri görmezler, adamlarına gördürürler. Bu durumda dedi Kont Lehnsdorf, şimdilik 4 nokta üzerinde mutabıkız. Barış İmparatoru, Avrupa'da bir kilometre taşı, hakiki Avusturya, bir de mülkiyet ve eğitim. Bildiriyi bunlara göre kaleme almanız gerekiyor. Ekselanslarının aklından aynı anda sözcüklerin kalıbına döküldüğünde aşağı yukarı şu anlama gelecek politik bir düşünce geçiyordu. Hepsi kendi ayaklarıyla gelecekler. Ekselansları bununla vatanının kendilerini bu vatandan çok Alman ulusuna ait olarak düşünen çevrelerini kastediyordu. Bu çevrelerden hoşlanmıyordu. Eğer sekreteri bu çevrelerin duygularını okşayabilecek bir alıntı bulmuş olsaydı, çünkü Johann Gottlieb Fichte bu amaçla seçilmişti, o zaman metne de geçirilecekti. Ama rahatsızlık verici bir ayrıntının bunu engellediği anda Kont Lehnsdorf rahat bir nefes aldı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılış. Hofburg, H-O-F-B-U-R-G, Grüb Gott, G-R-Ü-B-G-O-T-T, Biedermeier, B-I-E-D-E-R-M-E-I-E-R, Johann Gottlieb Fichte, J-O-H-A-N-N-G-O-T-T-L-I-E-B-F-I-C-H-T-E.